Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Luta Livre ve Brezilya Jiu-Jitsu arasında yıllarca sürmüş olan rekabet ve bu rekabetin günümüzdeki MMA stillerine olan etkileri olacak. Belki öncesinde biraz Luta Livre ne, ondan bahsetmek gerekiyor. Benim çok uzak olduğum bir şeydi. Yani Burak Hoca sayesinde haberdar oldum ve biraz böyle internette çürüyerek kulaktan dolma bilgiler edinebildim. Ama benim anladığım basitçe bir tür submission grappling, gi yok ve aslında bu catch, uzak doğuda olan catch wrestling'e benziyor ama biraz daha sert denebilir. Biraz daha hani teknikten ziyade güçle, kondisyonla falan sanki dövüşçüleri birbirine üstünlük sağladı bir stil gibi geldi ama.
Aynen öyle. Aslında burada esas farka sebep olan şey bir sınıf farkı var orada. Yani Brezilya'nın jiu-jitsu Gracie ailesiyle beraber ilk gelişmeye başladığı zaman Brezilya'da Gracie'ler bunu biraz daha yüksek tabaka daha zengin insanlara bunu öğretmeye başlıyorlar. Ama bir kitle var aşağıda. Onlar da bu işi biraz daha submission grappling gibi yapıyorlar kısacası.
Ya orada benim gördüğüm kadarıyla internetten hakikaten Brezilya'nın o favelalarında falan o giyi almak, o kimonolara problem. Sahip olmak bile bir problem.
Ders almak problem. Ve o zaman yani Brezilya'da bile yeni başladığı zamanlarda böyle 40'lardan falan 1940'lardan falan bahsediyoruz. O dönemlerde bunu effort edemiyor insanlar ve eğitim alamıyorlar. Ve doğal olarak işte favelalarda, küçük akademilerde kendi aralarında kimonosuz çalışmaya başlıyorlar. Ve doğal olarak teknik detayların çok olmadığı ortamlarda da fiziksel güç ön plana çıkıyor. Bu çocukların büyük bir kısmı zaten sokakta çok dövüşen, hani böyle
İzbandus
kabadayı herifler yani oranın kabadayıları. O yüzden orada birkaç teknik öğrenip oyunlarına bunu sokuyorlar. Bazılarının işte Muay Thai geçmişi var, güreş geçmişi var vesaire. Ve böyle birazcık da sivrilmeye başladıktan sonra kim kimi döver olayları başlıyor.
Peki şey nasıl oluyor abi? Yani ilk hangi taraf hangi tarafa meydan okuyor oluyor ve yani bu...
Bildiğim kadarıyla ben bazı notlar da aldım burada çünkü olay gerçekten çok karmaşık. Çok,
evet. Biraz tarih dersi gibi.
Tarih dersi sıkıcı gibi.
Sıkıcı ne olur diye de düşündük.
Yo, film gibi aslında çok ilginç. Çirkin bir hikaye baktığın zaman. Hani spora yakışmayacak birçok şey oluyor. Ama böyle dünyanın bir şeyi var, dengesi var yani. Kötü şeylerden hiç kimsenin ummayacağı harika şeyler de doğuyor sonrasında. Bugün MMA'nin bu halde olmasının sebebi ben o zaman yaşananlar olarak biraz da görüyorum. İlk meydan okuyan aslında George Gracie oluyor. O zaman bu Luta Livre'nin bulan kişi olarak kabul edilen Tatu nickname'li, adını söyleyemiyorum. Euclides Hatem diye biri var. Grappler bu. George buna meydan okuyor. Ve bu George'u bir wrist lock'la submit ediyor. Yani olay öyle bir başlıyor yani. Hani ondan sonra Luta Livre o dönem o neymiş bu Luta Livre ne oluyor falan gibi popülarite kazanıyor Brezilya'da.
Peki ben şeyi anlamıyorum abi bu noktada. Aslında Luta Livre'nin bir dersini alacak olsam bile bir şimdi mesela Jiu-Jitsu'nun bir tür şeyi var ya bir akışı işte kendi içinde çok fazla kuralları olan böyle bir disiplinli bir şey. Ama benim gördüğüm hani Luta Livre biraz bir tık Allah ne verdiyse gibi duruyor ama yani şeyi
değil aslında
değil.
Da.
Onun da bir kendi içinde şeyi var.
Ya şimdi kültürü oluşturan eğitmenler. O Tatu orada o kültürü bence ya oturtamıyor ya elindeki malzeme o değil. Yani orada ben onu görüyorum. Yani orada bir kültür yok. Reislerde o var. Yani birazcık daha o geleneksel yapıyı koruyup onun üzerine bir şeyler koyuyorlar ama öteki tarafta dayanıklı güçlü dövüşçüler var. Ve bu adamlar çıplak el dövüşüyorlar falan. Yani hani orada büyük bir fark var aslında. Hani yani, görünmeyen bir fark var.
Çünkü hani eğitim alacak olsam diye sadece düşünmüştüm de. Bir de Brezilya tabii Vale Tudo geleneği var. O bu aslında MMA denebilir değil mi Vale Tudo'ya?
Vale Tudo her şeye gider yani.
Yani ne mesela onda yerde tekmeler de galiba serbest.
Her şey
kafa
serbest. Kafa serbest, çıplak el dövüşüyorsun. O zaman böyle işte fileler koyuyorlar. O zaman da oktagon kafası yok. Ringin içine altına mini ringden düşmesinler diye file koyuyorlar alttaki o iki boğumun arasına falan. Ve çok feci maçlar oluyor o zaman Brezilya'da.
Evet,
yani Vale Tudo serttir aslında.
Ve bu Luta Livre'ciler de Vale Tudo'da biraz galiba daha kendilerine şey yapıyorlar. İsim yapıyorlar. Tekrar bunların çarpışması da şey mi? Bu Hicks'in Grace'i bir sahil olayı var yoksa ondan önce de bir şeyler oluyor
ondan muydu? Önce bayağı bir şeyler oluyor. Şimdi şöyle bir karnaval sırasında 15 yaşında Hoyce Gracie, bu UFC 1'de dövüşen, jiu-jitsu'nun bu kadar bugün popüler olmasına sebep olan Hoyce, bir grup Muay Thai'cıdan çok feci bir şekilde dayak yiyor karnaval sırasında. Ondan sonra geçen bölümlerde bahsettiğimiz Hoyce Gracie, o paraşüt şeyi kazasında, evet. O zaman da adını hatırlayamamıştım. Paraşüt müydü neydi o ya? Yamaç paraşütü, bravo. Onda böyle çok genç yaşında vefat eden bir Gracie var diye bahsetmiştik. O da diyor ki benim küçük kardeşlerime ne yaptınız lan falan deyip böyle gidip onların akademisini basıyor. Birkaç tane böyle çok güvendiği, iyi dövüşçüyü Gracie Akademisi'nden oraya götürüyor ve orada gerçekten adamı rencide ediyorlar, oranın hocasını dövüyor yani, meydan okuyor ve bu olaydan hemen sonra da akademiler diyorlar ki sizden 3 dövüşçü, bizden 3 dövüşçü bir tane şey yapalım. Tamam. Hani hesaplaşalım yani. Taycılar bu işe uyanıklık yapıp şey sokuyorlar. Hani Muay Thai da yapan ama bir yandan da Luta Livre çalışan, biraz güreşte, grappling'de bilen aslında MMA'ciler de sokup orada böyle bir berabere biten bir durum oluşuyor. Bu aslında en peak ettiği zamandır Luta Livre'nin. Çünkü o zaman şey gibi bir algı var yani. Hani Gracie'ler yenilemez. Bu muhteşem dokunulmaz. Dokunulmaz bu adamlar falan gibi bir algı var. Ve bu algıyı kırmakta çok faydalı oluyor o davranış. Yani tek başına eğer Muay Thai Akademisi'ne sadece striker'ları soksalardı büyük bir ihtimalle çok hazin olurdu sonları yani.
Zaten UFC 1'den o sonu görebiliyoruz. Ondan sonra da benim favori Gracie'm olan Rickson Gracie'nin Amerika Rickson seyahati olarak öncesi şey var. Bu Luta Livre'ye tek tek meydan okuması. Hani temsilcilerini değil mi?
Bu olaylar olduktan sonra Brezilya'da şey oluyor. Yani Hickson zaten çok şey bir o zaman da çok büyük bir isim. Herkes konuşuyor Hickson'ı. Ailenin en iyisi diye. Hickson o zaman da Amerika'ya taşınacak. 90-91 yılları Marco Huaz'la meydan okuyor. Marco Huaz o zaman Hatem'in, Tatu'nun yani bu işi bulan, Luta Livre'yi bulan kişinin en ünlü dövüşçüsü. Ondan sonra UFC'de de dövüştü Marco Huaz. Bir şekilde Marco şey diyor, benim diyor hani bu işe hazırlanmam gerekiyor deyip çok uzun bir zaman istiyor. Ama ikisinin gitmesi lazım. İkisin de onun yerine Eugene ile dövüşüyor. Eugene olması lazım. Pardon özür dilerim. Hugo Duarte ile dövüşüyor. Hugo Duarte yan çiziyor. Anladın mı? Bir evet diyor, bir hayır diyor. Bir gün plajda bunu görüyor Hickson ve gidip adama tokat atıyor. Ve bunun internette şeyi de var. Videosu da var bu olayın. Ve orada onu domine ediyor, mount ediyor, kontrol ediyor. Orada pes ettiriyor adamı. Maçı bırakıyor. Ondan sonraki yıllarda İşte gözüme kum attılar falan filan dedi ama yani dövüşüyorlar.
Evet, gayet bu arada şey çok ilginç. Dövüşüyorlar. Hani, insanların etrafına bunları çember alıp hani kendi ringlerini kurması. Hani.
Ama orada öyle bir kültür var yani.
Ama yani biraz mesela
hani
şey.
Kimse karışmasın. Bunlar şimdi sorunlarını çözecekler olayı var.
Yani o Gordon Galva meselesi gibi hani tokatla gibi başlıyor ama orada tabii şey oldu hemen.
Tabii.
O çok ilginç bir görüntü hani muhakkak. Hani bu işle ilgilenen herkesin bence bir noktaya denk gelmiştir. Meşhur tabii.
Yok, çoğu insan bilmiyor. Öyle yani. Mi? Çok ilginç bir şekilde yani böyle çok bu sporlarla ilgili ya da bunun geçmişiyle alakalı birçok videoyu.
Bu çok ikonik diye hani böyle.
Kimse bilmiyor.
Belki yani en azından bilmiyorsanız da muhakkak bakın diyelim. Belki yine description'a ekleriz. Ondan sonra da aslında Luta Livre'nin daha belalı mafyozo şeyleri başlıyor ve o silahla, bıçakla bilmem neyle salon basma.
Şimdi bu Hugo'yu plajda dövdükten sonra Hickson, Hugo bunu çok içerliyor. 50-60 kişiyi silahlarla, bıçaklarla şeye getiriyor.
Gracie
Akademi'ye getiriyor. Yani bu serseri bu herifler yani. Hani bunlar değişik adamlar. Helio çıkıyor karşılarına. O zaman Helio 70 küsur yaşında. Küçücük de bir adam zaten. Ondan sonra bunların karşılarına duruyor. o gün için hocalar şöyle der, gördüğümüz en büyük erkeklikti falan böyle gibi laflar söylenir onun için. Tek başına bunların karşısında duruyor. Kendi çocuklarını ve öğrencilerini sakinleştiriyor. Onları sakinleştiriyor ve adamları kimsenin burnu kanamadan geri gönderiyor. Bu olay konuşulur yani Brezilya'da. İlginç
tabii zen bir master anı yani.
Master böyle. Anı evet yani. Ben mesela orada olup orayı görmek isterdim yani. Bilmiyorum olmak ister miydim orada ama.
Çatıdan belki şöyle yukarıdan bakarak.
Yukarıdan böyle bakmak isterdim yani. Evet. Öyle bir olay yaşanıyor aynen.
Ve ondan sonra aslında UFC 1 oluyor. Gracie'ler artık kendini dünya çapında şöhret başı. Oluyor. Evet. Ve şey olayı var değil mi ondan sonra? Bu grappling'i çok seven bizim adını unuttum. ADCC'nin de
Tahnun.
Tahnun Brezilya'da bir event organizasyonu etme şeyi var.
Geri gel. Bak şimdi ondan önce Walid İsmail olayı oluyor. Şimdi bak onu, yani bu konu gerçekten çok karışık.
65 yıllık mesele abi.
Aynen yani, öyle yani. Ve çok uzun yıllarca sürmüş mesele ve böyle kronolojik olarak birçok insan böyle işin içine girmiş. Olaylar olmuş falan. Şimdi Walid İsmail bir gün bir röportaj yapıyor. Diyor ki röportajda Luta Livre diyor. Brezilya Jiu-Jitsu'nun kötü bir versiyonu diyor. Bu sefer yine kızıyor Luta Livre'ciler. Yine böyle
emanetleri alıp.
Yine bu sefer emanetle mi gidiyor bilmiyorum. Ama kalkıp bu sefer Hobson Gracie'nin akademisine basıyorlar. Ve orada challenge ediyorlar insanları. Orada tekrar maçlar oluyor. Böyle saatlerce süren efsanevi maçlar var orada. Hoyler'ın hatta orada bir maçı var. Tadeo'yla. Eugene Tadeo. Baya böyle kıran kırana orada bir dövüşüyor adamlar çıplak el. Hemen sonrasında bu olaylar başlıyor. Yani orada tekrar bu olayın sonunda deniyor ki bir event daha yapalım. Bu eventte de artık bu işi finalize edelim deniyor. Yine 3 dövüşçü 3 dövüşçüye karşı.
Ama resmi bir event.
Tabii bu sefer yani o şeyin içinde, kulübün içinde bir dövüşüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki hadi bunu daha şey yapalım yani. Tekrar yapalım bunu. Çünkü bu süre içinde tabii atışmalar, laf atmalar, bu insanların hepsi aynı plaja gidiyor bu arada. Yani o Rio'nun orada işte 5 kilometre bir plaj var. Ve o 5 kilometre plajın herkes aynı yerde olduğu için devamlı birbirlerine laf ediyorlar. Öğrenciler tartışıyor. Kim bilir bilmediğimiz kavgalar falan da olmuştur
evet,
orada.
Evet bir de bunların sonuçta şeyi düşünüyorum. Akademileri hani yüzlerce kişiye şey açtığı için bir de bu sonuçta McFit değil, spor salonu değil. Hani böyle bir temsiliyeti var.
Tabii. Alt renklerde de bir sürü insanlar problemler yaşıyorlar. Evet. İşte o zaman hocalar şeylerden bahseder mesela. İşte burası bizim sörf alanımız. Siz oraya girmeyin. Siz burada sörf yapamazsınız falan gibi kavgalar çıkıyor falan. Böyle garip olaylar. Ondan sonra diyorlar ki bir event daha yapalım. Jiu-Jitsu temsil etsin 3 kişi. İşte 3 kişi de Luta Livre'yi temsil etsin. Jiu-Jitsu'yu temsil edenlerden biri Fabio Gorgel. Bugün Alliance'ın The General lakaplı lideri. Jacare'nin altında bütün organizasyonu o yönetiyor. Bir tanesi Murilo Bustamante. Brezilya'nın top team'in hocası. Çok efsanevi bir adam o da. Hem Pride'de hem UFC'de dövüşmüş biri. Şampiyon. Ondan sonra bir de Walid İsmail dövüşüyor doğal olarak. Walid İsmail de jiu-jitsu'yu temsil ederek oraya çıkıyor. Ve üçü de domine ediyorlar rakiplerini. Orada hani jiu-jitsu'nun zaten ondan sonra kontrol edilemez bir şekilde popülaritesi artıyor. Çünkü o dönem hem Brezilya'da bir zaferle ortaya çıkıyorlar. Bir yandan da hani Amerika'da UFC ile pazarlıyorlar olayı falan. Olayın şekli şemali çok büyüyor. Ve Luta Livre hani bir şekilde yeterince yıldız isim yetiştiremiyor bir şekilde. Yani marka yaratamıyor bu işten. Ve yavaş yavaş popülaritesi
düşüyor. Bir de şey.
Tahnun olayı şimdi ondan sonra başlıyor.
Bir de böyle büyük bir Brezilya'da event var aslında. Bunların böyle bir maç. Yine bir Jiu-Jitsu'yu temsilen bir Gracie'ye karşı bir Luta Livre'cinin maçı vardı. Hatta maçta işte olaylar çıkıyor, silahlar, bıçaklar konuşuyor. İşte
Tahnun'un eventi o. Şöyle, Şeyh Tahnun bin Zayed diyor ki ben bu ADCC'nin sahibi olan bir şeyh var bilmeyenler için.
Grappling sevdalısı.
Grappling sevdalısı, siyah kuşak. Ve diyor ki bir MMA eventi yapalım diyor. 97 yılında Brezilya'da ve eventte Henzo dövüşüyor. Ve Eugene Todaya öyle dövüşüyor. Bu çok önemli bir event. Çünkü hani MMA'nin tarihi için de çok önemli bir event. MMA'nin içinde gelişiminde, bugünkü MMA'nin gelişiminde hem garip bir şekilde faydalı olmuş hem de MMA'nin oradaki Brezilya'daki gelişimine zararlı olmuş bir event. Henzo ile dövüşmeye başlıyorlar. Ve yıllarca süren bir böyle husumetin aslında böyle en ucunda artık pinnacle'ında olan iki dövüşçüden bahsediyoruz. Bir tarafta Henzo var, bir tarafta Todaya var. Maç hiçbir zaman bitmiyor. Çok büyük olaylar çıkıyor.
Ama çok büyük olaylar çıkıyor. Çok ya. Büyük yani olaylar. Bir spor müsabakasında öyle bir şey olabileceğini ben hayal edemezdim hani.
Durdurulamayan bir kavga çıkıyor. Ha,
içeri bir kere o insanlar nasıl silahlarla, bıçaklarla o kadar rahat
değilmiş. Brezilya'da girerler yani, giriyorlar. Orası yani yüzlerce kişi geliyor bir akademiden. Oradan yüzlerce kişi geliyor falan. Hani aslında herkesin birbirini tanıdığı ama herkesin birbirini sevmediği böyle garip kutuplaşmaların olduğu bir ekiplerden bahsediyoruz. İçeri giren insanlar Henzo dövüşürken maçı domine etmeye başlıyor. Köşeden Henzo'ya vurmaya başlıyorlar. Hatta Henzo orada bıçaklandığını söylüyor.
Evet, kesik.
Biri kesmiş onu çakıyla falan. Yani çok garip bir olay. O bilgisayar oyunlarında olur ya böyle kenardan biri sataşır falan.
Ama evet şey gibi zaten gibi. Hani böyle dövüşüyorlar, kafesin diğer ucunda seyirci var zaten, oradan elini sokmaya falan çalışıyor hani.
Aynen. Ve birileri engellemeye çalışıyor mevzuyu ama
ringe sandalye atılıyor falan. Hani
ne sandalyesi yani. Ateş ediyorlar falan evet, sağa sola. Çok büyük olaylar çıkıyor. Maç bitmiyor. Doğru. Bitse bence en zor kazanıyordu maçı. Bu maçın da videosunu koyalım linkte olsun. Hı-hı. Şey link olarak.
Ya ben de deneyim olarak şey. Ben hani böyle bir meşhur bir Detroit Indiana basketbol maçı vardı. Böyle oyuncuların şey yaptığı, taraftarların böyle tamamen kıyamet oldu. Hani onun silahlarla olduğunu düşünün gibi bir şey bu yani. Hani çok hiç inanılır gibi değil gerçekten.
Çok, çok feci bir olay. Durduramıyorlar ve ondan sonra zaten event daha yapılmıyor. İşte onun için dedim yani hani bu olaylar yüzünden gerçekten o dönem mesela çok bu sporlar popüler olmasa bile Amerika'daki büyük kanallar bunu duyuruyor. Diyorlar ki böyle bir event oldu, böyle fena olaylar oldu falan gibi. Sonra herkes neymiş o ya, aa böyle bir şey mi varmış ha geliyor bir yandan. Ama bir yandan da MMA'ye yapılan oradaki hani yatırımlar bir duruyor. Halkın zaten orada bu kavgalar yüzünden yıllardır MMA ve Jiu-Jitsu'ya karşı böyle bir ya bu herifler serseri bakış açısı var. Ve ona sebep olan aslında bana sorarsanız Brezilya Jiu-Jitsu ve Gracie Jiu-Jitsu'nun duruşu değil, onlara yapılan saldırılar. Yani o yani silahlarla kalkıp bir akademi basmak kadar aptalca bir şey yok herhalde yani.
Zararda verdi yani. Şeyi düşün abi yani hani sponsorluk aradığını düşün bir şey için. Kim sana nasıl sponsor olsun veya hani nasıl bu Amerika'da o dönem çünkü hani bunu daha bir spor adı altına yani MMA'yi öyle bir şey çevirmek hani biraz bunu show kısmını ön plana çıkarmaya çalışırken diğer tarafta ringde adam bıçaklanıyor falan hani zaten şey yok. Ya Brezilya'nın bence şeyinden de çok önemli bir durum kaybediyor. O dönem MMA aslında kendine yurt arıyor bir anlamda. Çünkü Amerika'da eyaletlerde yasak falan daha tam şey yapılmamış. Hani Pride belki geçecek. Belki o event bir şekilde başarılı olabilseydi belki hani...
Yani bu organizasyonu yapan kişinin becerisiyle biraz alakalı ama şöyle bir durum var. Yani şimdi bu MMA bu dövüş olaylarında bu tarz böyle çok sert ilgi çeken dövüş sanatları bir ürün. Hı hı. Ya bunu iyi pazarlayıp iyi satıp bundan fayda kazanabilmek için bunun doğru düzgün yapılması lazım. Ne yazık ki o zamanki şartlar bunu doğru düzgün yapmaya yeterli değil. Ya kaldı ki o zamanki husumetler ve Brezilya'nın o zamanki yapısı ki hala aslında biraz öyle. Yani kim olursa olsun orada ne kadar güvenlik şirketin olursa olsun o adamları durduramazsın. Yani 100-200 tane azılı böyle o an her yerde dövüşmeye hazır ve dövüşmeyi çok iyi bilen adamın bir o kadar da adamla aynı ortamda ve 60 yıllık bir husumetin sonucunda bir araya gelmeleri bir yani kan barutla şeyi bir araya koymak gibi yani. Yani kibriti çaktın mı orada biliyorsun yani olay olacağını. Küçük çaplı ya da büyük çaplı ve kontrol edilemeyecek bir olay yani. Bunu yapabilecek hiçbir organizasyon yok dünyada bence.
Şimdi bu tarih kısmını bence
artık beyin donduruyor kapatıp, değil mi? Yani bu şey evet.
Ya bence gerçek bile değil gibi. Yani hani görüntüler olmasa falan bu iş nasıl buralara gelir? Hani böyle John Woo filmi falan filan gibi yani.
Ya olayların yani hepsini biz yıllardır insanlardan dinleriz, hocalardan, ama kronolojik bir şekilde şey yapmak, hatırlamak bile zor. Ve geçtiğimiz böyle çok hani ufak tefek de olsa, çok fazla üzerine konuşmak istemediğim için, geçtiğimiz böyle ufak olaylar da var yani. Hani konuşsak sabaha kadar konuşulacak bir mevzu bu aslında.
Ya bu biraz bir çıkış noktası olsun. Hani merak eden artık internet derya diyorum hani.
Evet evet, şey, internetten şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz yani.
Ben biraz şeyi konuşmak istiyorum abi. Mesela Luta Livre'nin aslında temsil ettiği biçim, temsil ettiği stil bugün bir şekilde farklı görünüşlerle devam ediyor bence. Bunun zaten Nogi Jiu-Jitsu, Nogi Grappling bunun bir parçası. Bir de bu işin daha sert olan, daha kondisyonla dövüşen MMA'ciler olsun. Hani daha, çünkü iki tür böyle şey var ya, biraz dövüşçü personası diyeyim. Hani biraz daha o Lyoto'lar, rakibe saygı duyan, hani bu işin hani zarafetten oluşan bir sanat kısmı var. Bir de daha böyle hani beastler, şey böyle yaratık gibi adamlar var falan filan. Sence Luta Livre'nin en bugün şeyi, stillere olan karşılığı diyeyim, ne? Veya mesela hangi dövüşçülerde sen onu biraz görüyorsun günümüzde?
Baktığın zaman aslında Luta Livre'yi şey gibi görmemek lazım. Ayrı bir şey gibi görmemek lazım. Hmm. Ya ben biraz Valid İsmail'in o zamanki lafına inanıyorum.
Jiu-Jitsu'nun yani, olamamışı mı?
Kötü bir versiyonu yani. Çiğ bir olay. Yani çiğ, çünkü teknikler çok detaysız, basit öğretilmiş. O eğitmenlerin jenerasyonlarında bir doğal olarak fizikselliğe sebep oluyor. Yani baktığında ben onu çok böyle ayrı bir yere koyamıyorum yani. Hmm. Aslında Nogi Grappling'e bakıyoruz. Bugünkü Ground and Pound ve MMA'ye bakıyoruz yani. Hani onun için herkesi söyleyebilirim bununla alakalı. Çünkü zaten olay tamamen sporlaştıktan sonra çok daha fiziksel bir hale girdi. Yani bugün mesela o zaman Hoyce'a bakıyorsun.
Evet.
Böyle bir adam yani. Hani hiç bir fit
Usman
değil.
Usman sikleti falan gibi değil mi o?
Evet, ama şimdi mesela hepsi atlet.
Evet. Yan yana koy.
Hepsi atlet yani. Çok farklı bir yerde olay. O yüzden o zamanın aslında Luta Livre'siyle bugün hani çok farklı bir yerde.
Peki şeyin konusunda ne düşünüyorsun abi? Mesela bu özellikle güreşçiler için söylüyorlardı ama ben biraz düşününce özellikle catch wrestling ve Luta Livre özelinde de bunu düşünebiliyorum. Şimdi Jiu-Jitsu'da çok fazla teknik, çok fazla detay ve bir derya ya yani. Hani böyle sen ne kadar çok bilirsen oyununu o kadar çeşitlendirebiliyorsun. Bu tarz daha az tekniği sürekli yapan dövüş dallarında da bir tür onlarda uzmanlaşma oluyor. Yani mesela atıyorum bir jiu-jitsucu hiçbir zaman güreşçi kadar takedown çalışmadığı için mesela onun kadar iyi takedown yapma şansı da yok. Aslında Luta Livre'nin belki de öyle bir avantajı oluyor olabilir mi? Yani o az şey, daha ilkel stiller, daha ilkel teknikler ama onları da sürekli yapa yapa bir tür orada fiziksellik kazanma gibi.
Yani ilkel teknik diye düşünme, şöyle düşün. Mesela leg lock yapıyordu Luta Livre'ciler. Leg lock'ları çok popülerdi. Gi kullanmıyorlar çünkü. Daha fazla araca ihtiyaçları var. Yani gi ile leg lock yapmak daha zor. Ama no gi'de de leg lock, yani transition'a, geçişlere geçmek mecbur gibi bazı pozisyonlarda. Ama mesela Brezilya'da, favela'da bir adam yani bunu öğrettiği zaman oradaki dövüşçülerin leg lock'ları farklı. Danaher gibi zeki bir, yani zeki, oradakiler aptal diye söylemiyorum ama daha işin içine böyle teknik detaylı bir adam hoca koyduğun zaman ve oradaki sistemi böyle bir adam öğrettiğinde olay çok farklı yerlere gidebiliyor. O yüzden bugün gördüğün senin submission grappler'lar o zamanınkilerle, yani leg lock oyununda, ki o zaman leg lock'ları ideal olan adamların, bugün jiu-jitsu kökeninden gelip leg lock çalışan adamlarla ayaklarını tutamazlar yani.
Eyvallah, anladım. Ya sonuçta yine orada da bir incelik daha işte
olabilir. Ya her şeyde bir incelik olabilir.
Eyvallah.
Yoksa da güçlü olmak zorundasın. Patlayıcı olmak zorundasın. Derinin kalın olması lazım. Yani doğanın bir dengesi var. ya öylesin ya böylesin.
Ki zaten o fiziksel özelliklere sahip olup bir de yanına tekne eklediğin zaman da zaten esas i̇şte, orada günümüz MMA yani, oluyorsun evet, falan evet, gibi oluyor
evet,
yani.
Evet yani ama o her zaman beraber olmuyor. Evet.
İşte şimdikiler artık biraz ona doğru döndü ya hani evet. Hepsi hani güreşçiler de inanılmaz iyi yumruk atıyor falan. Peki bu Luta Livre'nin ben biraz internette gördüm ama tam kafamda da bir yere oturtamadım. Mesela atıyorum Jose Aldo gibi bu Brezilya'nın temsil eden o old school dövüşçüler kendilerini bir anlamda o Luta Livre ile de şey yapıyorlarmış. Duygusal olarak özdeşleştiriyorlar. Bu biraz sosyoekonomik de olabilir dediğin o şey meselesi. Favela'dan ya, o, gelme hani biz sert adamız.
Yani ben dediğim gibi ben bunu ayrı bir şey olarak görmüyorum. Şimdi Jose Aldo Luta Livre yapıyorum desin. Ne yaparsa yapsın yani armbar yapıyor, straight footlock yapıyor yani buna Luta Livre diyen olur, submission grappling olur, jiu-jitsu diyen olur. Hepsinin kökeni aynı yani. Anlatabiliyor muyum? Değer jiu-jitsu dersin. 1000 tane isim koyabilirsin yani buna.
Hani, doğru
ama günün sonunda adam yani armbar yapıyor, guillotine yapıyor, escape yapıyor. Hani bunun nereden geldiğinin çok bir önemi yok yani. Adam kimono giymiş, üzerinde siyah kuşak var. Siyah kuşak aldı. Yani
ne fark eder ki diyorsun?
Bence doğru. Çok bir farkı yok yani herkes bir etiket koymak istiyor sırtına ve o etiketi temsil etmek istiyor. Çünkü orada bence pazarlamayla da alakalı bir şey var ya da hocaların lineage'ında o kişiler olduğu için onlara saygı göstermek amacıyla bunu yapıyor olabilir. Ama günün sonunda yani sucuklu ekmek sucuklu ekmektir yani. Hani,
evet. bizim bir arkadaşla şey Batman animasyonu izliyorduk. Onda da böyle Batman 3'te şey yapacak, hazırlanacak falan. Yine Schnaubarfix falan. Arkadaş şey dedik abi işte Batman de olsan yine Schnaubarfix hani. Hakikaten Jose Aldo da olsan armbar.
Yani.
Luta Livre'ci de olsan armbar. Ya peki abi şeyi hakkında ne düşünüyorsun? O vahşiliğin ve aslında o ne denir ona? Katıksızlığın da bir alıcısı var. Yani onun o zerafetten uzak olmasının insanların
esas onun alıcısı var. Ama bilmeyen
oluyor. Değişiyor bence biraz. Yok, ama şimdi tekrar gerçi geri dönüyordu o bare knuckle'la falan. Belki onun biraz şimdi Jorge Masvidal de biraz o kendi Jorge Masvidal'in de bu arada meşhur Florida sokak dövüşleri var. Kimbo Slice'ın düzenlediği. Bence hiç sıfır seyir zevki olan bir şey ama
yo iyi ya.
Öyle mi diyorsun?
Masvidal'ın bir tane var böyle çöp tenekelerinin yanında dövüşüyorlar. Çok güzel bence.
Okay. Ben mesela bana çok şey geliyor. Hani böyle o kapatıyor adam buraları vuruyorlar falan hani böyle bir...
Boks yapıyor çünkü. O çok başka bir şey.
Eyvallah. Şimdi ona öyle bir şey açacaklar ama orada da esas satılan şey şu ya o vahşet hani bunlar hani vurduğun zaman o etin açılışını görüyorsun falan yani hani. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Sence böyle bir geri dönüş olacak mı bu bare knuckle'lara?
Oldu bile ya. Seyrediyor insanlar ama ben merak ediyorum gerçekten. Bu benim takip ettiğim şeylerden bir tanesi. Orada nasıl bir gelecek olacak böyle bare knuckle olayında? Çıplak el dövüştüren organizasyonlar yerde dövüştürmüyor şu anda. Hı hı. Ayakta dövüştürüyorlar. Ne zaman ki bunu gerçekten eski Vale Tudo gibi yapmaya cesaret edebilecek bir platform çıkarsa o zaman ben daha çok seyrederim. Ama şey benim çok ilgimi çekmiyor yani çıplak el boks yapalım. Hani o eski İrlanda videoları işte o Brezilya'da yapılanlar falan çok ilgimi çekmiyor şu anda. Şu an Rusya'da çok yapılıyor mesela.
ONE FC'nin böyle bir Muay Thai'cileri
MMA ediyor. Onu çok mantıklı.
Ben onu izledim o çok güzeldi çok bu mantıklı. Arada. Ya onun ben şeyini çok sevdim. Ya bir tür her maç öyle olmuyor da mesela özellikle bir maç çok sinematografik gelmiş bana böyle hani. İkisi de bir yerden sonra artık kontrollerini yitiriyor falan, vurmaya başlıyor falan, bitiyor. Evet. Böyle bir şey oluyor ikisinde de. Hani ne yaşadık biz önce falan gibi bir, onun böyle bir yakınlaştırması oluyor. Ama hani gerçekten çıplak elli olduğu zaman da senin söylediğin bir şeydi. Aslında maçların uzun sürmesi mümkün değil. Çünkü
bir onlar uzun dövüşebiliyorlar. Çünkü orada dövüşen Taylandlılar çok dayanıklı çocuklar. Hmm. Yani birbirlerini yatıramıyor bile çoğu zaman, çoğu maçlarda.
Ki yine eldiven de var onlarda yani.
Tabii. Yani MMA eldiveni var ama 4 ons eldiven de yok gibi bir şey aslında. Beton gibi yani. Muay Thai yapısı itibariyle çok sert olduğu için ve bu oradaki dövüşçüler yıllardır dövüştükleri için çok dayanıklı çocuklar. Yani tekmeye ve yumruğa karşı çok iyi darbe alabiliyorlar. O yüzden onları 4 onsla dövüştürme fikri bence muhteşem.
Bence de.
Çok iyi bir fikir. Ama çıplak el bambaşka. Ve ben sordum bunu. Geçen bölümlerde hı-hı anlatmıştım. Çatri'ye sordum. Clubhouse'da konuştum Çatri ile. Van'ın sahibi Çatri, bilmeyenler için. Ben takip ediyorum. Yapmayacağız da ileride demiyorum. Ama oradaki kişilere sporcu görmüyorum demişti bana. Ve yani haklı aslında, çok teknik adamlar da var ama orada şu anda böyle bir sokaktan topladıkları adamlar veya da işte akademilerde çalışan alt rank adamlar var.
Bana şey gibi geliyor abi, onun paketiyle alakalı. Yani sen onu yine alıp bir platforma böyle nezih bir yerde onu sergileyeceksen bence çok alıcısı olmaz ama bu tarz, bu backyard fighting dedikleri, hani o arka bahçede o Kimbo Slice'in yaptığı gibi şeyler de bana sanki o paketin kendisi esas satılan şeymiş gibi geliyor. Yani
evet.
ne fark eder ki o, mesela ben yine onu bir sporcuyu, hani böyle gerçekten ona hazırlanmış, birbirini önemseyen iki adamı dövüştüğünü göreceksem, hani çok, hani o Valetudo'da da dövüştükleri yer böyle, hani şey yaparsınız, denk gelirsiniz, bakarsınız, loş bir tane ışık var. Hani ne nerede belli değil, ipler bak, şeyden şey yapılmış, çekilmiş.
Esas problemi anlatayım bununla alakalı. Şimdi bare knuckle fighting, çıplak el dövüşmek, hı-hı, kolay değil. Şimdi
muhakkak değil.
Şu anlamda söyleyeyim. Şimdi sporcusun sen, devamlı kaşın açılıyor, devamlı scar tissue var. Çok ciddi hasar alıyorsun burnuna, çenene, dişleri kırılıyor adamların falan. Çok sporcunun çok çabuk geri gelebileceği, bir yılda mesela işte 3-4 maç yapabileceği bir spor değil. Ya da ne bileyim, bir şey değil yani. Spor demek istemiyorum çok. O yüzden de bireysel markalar çıkartamıyorlar. Yani ne oluyor bu sefer? Sen ne seyrediyorsun? İşte insanlar Conor McGregor seyrediyor. Habib seyrediyor. Onu seyrediyor, bunu seyrediyor. Ama şimdi bir isim söyle bana bare knuckle'dan desem.
Yok canım.
Yok ama milyonlarca insan seyrediyor. Ama şu anda bare knuckle dövüşü seyrediyorlar. Kişileri ve markaları seyretmiyorlar. O kişi ve markaların oluşmasını sağlayan şey de o süreli longevity diyeyim buna. Yani o dövüşçünün sürdürülebilmesi ve marka haline getirebilmesi için.
Yani.
Ha, yıldız gücü olması ayrı bir konu. O bambaşka bir şey. Hı-hı. Ama bir yandan da bu adamın yani her gün bir dişini kırmaması lazım ki oyunun içinde kalabilip bir yılda 3-4-5 maç yapabilsin yani. Şu anda onun yapılabileceği bir ortam yok ne yazık ki yapısı itibariyle. O yüzden sadece şu anda ne kişi satılıyor, sadece şiddet satılıyor yani. Evet. Onu da alıyor birileri, seyrediyor.
O da biraz yani pornografi gibi bir şey aslında. Yani böyle hani daha fazla, daha fazla, daha fazla. Onun hani şey ya, hani ne hani ona alıştıktan sonra bir üst seviyeye, hani o zaman biraz
kendi... Bununla ilgili bir bölüm çekelim, pornografi.
Aynen, pornografi ve şiddet. Ama şey ya, yani... Benzer açlıklar ya hani şey olarak. Hani
benim şey anladığım bir konu değil.
Çok çalıştığım bir konu. Kelebek bıçakla çıkar falan filan hani onun bir üst şeyinde. Ama bir üst, dediğin
bir
şey...
Silahlı bir organizasyon gelirse bir o kaldı yani.
Ya öyle, bir de hani bu saygınlık kısmı bence çok önemli o dediğin. Yani hani o bu... Şimdi UFC'de de mesela... Bence bana çok çok abes gelen şeylerden biri de, hani abes demeyeyim de şaşırtıcı diyeyim daha doğrusu. Ronda Rousey ile bu bir UFC şey yaptı ya, bir seviye atladı bilinirlik olarak. O da hani o kadının hem işinde çok başarılı olması, hem iyi bir ekran önü yüzü olması falan filan. Bir kadının hani bu sporu böyle ilerletmesinde. Şimdi bare knuckle'da düşünüyorum. Hani direkt kafamda izlediğim şeylerden böyle bitmiş tipler hep canlanıyor. Hani o dövüşen adamlar böyle,
aynen,
hani drug addict gibi, hani şey, uyuşturucu bağımlısı gibi duruyorlar. Ya da böyle işte kaybedecek bir şey olmayan 40 yaşındaki bir adam çıkmış oraya, hani öldürüyorsan öldür de paramı ver gibi bir şeyleri var, halleri var. Ne kadar hani şiddet olursa olsun orada bir şekilde o saygınlık hissi, o paraları hak etmeleri falan bana vakit alır gibi geliyor. Hani Jorge'de, hani Masvidal'le beraber bu iş ne kadar değişir bilmiyorum. Hani ne kadar bilinen bir isim olsa da.
O işte son duyurduğu bare knuckle event yapıyor. Ama ne zaman yapacak, nerede, nasıl bir şey yapacak hiçbir fikrim yok. Ama onun özellikle bunu yapıyor olması bence işleri birazcık daha değiştirebilir. Yani en azından UFC bağlantısı olan birinin bunu yapıyor olması. Ve bence çok mantıklı yani onun yapması. Oradan gelen bir adam çünkü o. Bir tanesi viski şirketi açıyor, bir tanesi başka bir şey. Bu da organizasyon yapıyor. Yani çok
abi, Dana White para vermedikçe millete iş adamı yapıyor herkes. Yani hakikaten meslek sahibi yaptı ya. Bakalım yani şeyde bu profesyonel boksun da aslında biraz bitişiyle beraber işte MMA biraz onun yerini aldıkça, çünkü ben biraz öyle de görüyorum. Hani bokstan insanlar sıkıldı. MMA onun biraz şimdi yerini alıyor gibi. Hani gitgide bir tık daha ekstremi böyle alttan geliyor gibi falan. Göreceğiz. Bu hafta evet, Lute Brezilya'dan girdik. Yine şeyle bitirdik. UFC ve MMA ile bitirdik. Var mı abi eklemek isteyeceğin bir şeyler?
Yok. Yani o dönem dediğim gibi Brezilya'daki bu çekişmeler aslında öyle koyacağız title'ı, işte Lute Livre vs. Brezilya Jiu-Jitsu vesaire gibi, ama aslında bunlar iki grubun, iki farklı sosyoekonomik, kültürel vesaire ekibin çatışması. Yani bu aynı işi yapıyorlar aslında baktığın zaman. Sadece kültürleri farklı iki grubun. Bu çatışması ve bunun böyle 50-60 yıl süren bu çatışmalar bugün MMA'yı olduğu yere getirmiş çatışmalar gibi görüyorum ben. Dediğim gibi yani çok çirkin şeyler yaşanmış. Evet. Ve kötü bir isim vermiş bu dövüş sanatlarına Brezilya'da. Ama bugün birçok insan bu işten çok ciddi paralar kazanıyor o zaman yaşananlar sayesinde. Ve o zaman yaşananlar sayesinde Gracie ailesi bence bu ciddi deneyimi kullanarak ilk o ateşledi o şeyi.
UFC biri. Evet, doğru.
Hatta
doğru.
Ondan önceki dönemde Amerika'ya gittikleri zaman yaptıkları o meydan okuma maçlarında Brezilya'da yaşadıkları o ateşte pişerek, yani o bu tür insanlara karşı gösterdikleri o duruşla kazandıkları o deneyim sayesinde Amerika'da bu işi bu yere getirdiler. O yüzden hiçbir şeye net bir şekilde kötü ya da iyi dememek lazım hayatta. Öyle söyleyeceklerim bu kadar.
Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.